Ayrım 34, Kayıp Sicil, Erdoğan'ın Çalınan Dosyası, Soner Yalçın, sayfa 310. 17 Aralık operasyonundaki sanıklardan biri de TÜRGEV kurucusu AKP'li Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'di. Soruşturmada Demir'e yönelik suçlamalardan biri, Fatih Belediyesi'nin sit alanındaki arazilerin bakanlığın gücünü kullanarak illegal olarak imar ve inşaata açılması iddiası. Bu iddia Başbakan Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ı yakından ilgilendiriyordu. Çünkü Fatih Belediyesi TÜRGEV'e öğrenci yurdunu tamamen belediye bütçesiyle yapmış ve hiçbir ücret talep etmeden vakıfa 25 yıllığına ücretsiz tahsis etmişti. Fatih'te Mevlana Kapı Mahallesi'nde bulunan birinci derece arkeolojik sit alanı olan ve 381 pafta 1571 ada 31 parselde 1490 metrekare ile aynı pafta ve adadaki 49 parsel 1333 metrekarelik iki park ve yeşil alanın yapılaşmaya açılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Genel Müdürlüğü tarafından 24 Ekim 2013 tarihinde kamu yararı gerekçesiyle onay verilmişti. Yurdun belediyeye olan maliyeti ise yaklaşık 5 milyon TL'yi bulmuştu. Bilal Erdoğan soruşturma kapsamında oğlu tutuklanan İçişleri Bakanı Muammer Güler'le birlikte 2 ay önce arsa bakmıştı. Sonuçta tarih 25 Aralık 2013. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Muammer Akkaş imzasıyla Bilal Erdoğan'a şüpheli sıfatıyla çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve kurulan örgüte üye olmak suçlarından 2 Ocak 2014 Perşembe günü mesai bitimine kadar ifade vermek üzere başsavcılığa gitmesi yönünde çağrı kağıdı gönderildi. Kararda ifadeye gitmemesi durumunda 5271 sayılı Ceza Mahkemesi Kanunu'nun 146. maddesi hükmüne göre zorla getirileceği de ifade edildi. Bunun üzerine Bilal Erdoğan bir süre gözden kayboldu. Yandaş medyanın koruyuculuğuna rağmen kamuoyu baskısı nedeniyle 5 Şubat 2014'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına giderek ifade verdi. Bu arada ilgili haberlere yayın yasağı getirildi. Gazeteciler haberi verirdi vermezdi, ne kadarını verirdi veremezdi gibi tartışmalar yaşandı. Kimi gazeteci haber yaptığı için basın savcılarının karşısına çıktı. Ne mi yazmışlardı? Ne yazmamışlardı ki? Gazeteci milleti bu. Kalemini bükemezsin. Başbakan Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan'ın TÜRGEV için arazi devri ve bağış toplanması işlemlerinde kamu nüfuzunu kullanarak ödemeler yaptırdıkları, ödemeyi yapan şahısların kamu kurumlarında ihtiyaç duyduğu belge, izin vesaire işlemlerini gerçekleştirdikleri, Bilal Erdoğan'ın Tayyip Erdoğan adına hareket ettiği, şahısların özellikle hazine arazileriyle ilgilendikleri, hazine arazilerini ihaleye fesat karıştırarak usulsüz yöntemlerle vakıf zimmetine geçirdikleri, vakıf adına bedelsiz kamu arazisi kiraladıkları, bu arazilerle ilgili yetkili kurumlara talimatla ve önceden tasarlayarak imar plan değişiklikleri yaptırdıkları, Bilal Erdoğan'ın nüfuz kullanarak gerektiğinde talimatlandırarak kamu arazilerini istediği doğrultuda kullanarak yolsuzluk yaptığı, şahısların menfaatlerine uygun hazine arazisi bulamadıkları bölgelerde kamudan ihaleyle iş alan büyük şirketlere iktidar, siyaset ve kamusal nüfuzlarıyla baskı kurdukları, kamu ihalelerini devletin ekonomik faaliyetlerini baskı aracı olarak kullandıkları, tespit ettikleri arazileri vakıf adına satın aldırdıkları ya da arazi bedeline mukabil parayı şahıslardan veya şirketlerden TÜRGEV adına tahsil ettikleri, kamuya ait olmayan bazı arazilerinde önce hazineye devrinin sağlandığı, ardından raiç bedelin çok altında TÜRGEV'e kiralandığı, 17 Aralık operasyonu kapsamında gözaltına alınan ancak tutuklanmadan salıverilen iş adamı Ali Ağaoğlu'nun Bilal Erdoğan'ın girişimi üzerine İstanbul Küçük Bakkalköy'de değeri 100 milyon dolar olduğu öne sürülen 20 dönümlük araziyi yutkunarak TÜRGEV'e bağışlamak durumunda kaldı. Bilal Erdoğan'ın bu Ağaoğlu'nun bize bağışlayacağı araziyi takip edelim, alalım inşallah olur dediği, Ağaoğlu'nun bağış karşılığı İstanbul'da Maslak 1453 gibi tartışılan projelerinin önündeki yasal engelleri bertaraf ettiği, TÜRGEV'in Hayırlıoğlu Vakfı'nın arazisine imar çıkarılması karşılığında bir kısım arazi ve kar payı elde ettiği, Bilal Erdoğan'ın İstanbul'da TCDD'ye ait arazinin TÜRGEV'e tahsis edilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı'nın aynı arazi için yaptığı başvuruyu geri çekmesi için girişimlerde bulunduğu ve bakanlık müsteşarıyla görüştüğü. 73 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen İranlı iş adamı Reza Zarrab'ın 17 Aralık operasyonundan sonra kabinedeki Ekonomi Bakanlığı koltuğundan istifa etmek zorunda kalan Zafer Çağlayan aracılığıyla TÜRGEV'i aradığı, bağış yapacağını söylediği ve adamını gönderdiği. Bilal Erdoğan'ın İstanbul Fatih'te Yeşilay'ın kullandığı yeri TÜRGEV'in kullanmasını sağlamak üzere gerekli işlemlerin yapılması için ben belediyeye baskı yaptım, çabuk bitirin dediği ve Yeşilay'ın 6 aylık bir süre için bina kullanımından söz ederken bir sus payı ifadesini kullandığı. Yurt yapımı için Başbakan Erdoğan'ın Vatan Caddesi'ndeki İGDAŞ'a ait tır garajının TÜRGEV'e tahsisi yolunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a talimat verdiği, ancak daha sonra bu garajın Medikal Park Hastanesi'ne, hastanenin yurt yapımına uygun yerinin de TÜRGEV'e tahsis edilmesi gibi bir takas formülünün gündeme getirildiği. TÜRGEV'in İstanbul Şehzadebaşı'na otel yaptırtmak istediği, Bilal Erdoğan'ın otel projesinin oturtulduğu arazinin bitişiğindeki 400 metrekarelik arsasını satmamakla direnen mülk sahibine karşı izlenecek yolu telefonda vakıf yetkililerine "Bunu satıyorsan bize satacaksın, yoksa biz senin yerin yokmuş gibi projemize başlayacağız." dediği. Dipnot: Katarlı turizm yatırım grubu Retaj Hotels and Hospitality, Türkiye'deki ilk yatırımını İslami modelde yönetilen Retaj Royal İstanbul Hoteli ile yaptı. Türkiye'de yatırım yapmaya devam edeceklerini belirten şirket yetkilileri, ikinci oteli Bursa'da açmayı planladıklarını söyledi. Hürriyet'ten Burak Coşan'ın haberine göre otelin açılış törenine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan da katıldı. Şeriata uygun olacağı söylenen otelde evlilik şartı aranmayacak olması ise çelişki olarak yorumlandı. 16 Mart 2013. Erdoğan dönemi BİT davalarından tanıdığınız Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'nun TÜRGEV'e daha vakıf karar alıp resmi müracaat yapmadan arazi tahsisine yöneldiği, arazinin belirlenmesinden sonra TÜRGEV'in geçmişe yönelik olarak yönetim kurulundan karar çıkarmayı gündeme getirdiği. Eski Galatasaray Spor Kulübü Başkanı iş adamı Adnan Polat'ın Kasımpaşa'da TÜRGEV adına bir İmam Hatip Lisesi yaptırma girişimi olduğu, Bilal Erdoğan'ın bağışlanacak okul için TÜRGEV'le bir ön protokol yapmak isteyen Adnan Polat'ın girişimine daha yapılacak okulun arsasının bile alınmadığını belirterek karşı çıktığı, Bilal Erdoğan'ın Adnan Polat'ın bu girişimini beklentileri olmasına bağladığı. TÜRGEV Genel Başkanı Ahmet Ergün ile TÜRGEV Genel Müdürü Salih Koç'un haç kurasına bile hile karıştırdıklarını, TÜRGEV'e bağış yapan kişi ve şirketlerin taş yapı firması 1,5 milyon, Kalyon İnşaat 500 bin, Cengiz İnşaat 1 milyon, MAPA İnşaat 6 milyon, Sinpaş GYO 5,5 milyon, Ali Ağaoğlu 100 bin, Mehmet Ali Aydınlar 500 bin, İSPA İnşaat 750 bin, Altınok Kadıoğlu AŞ 600 bin, Turgut İnşaat 150 bin, OBP İletişim ve Medya Hizmetleri 200 bin, İlbank Yapı ve Medya Hizmetleri 375 bin, BBM Büyük Baskı Merkezi Matbaa 600 bin, PC İletişim ve Medya Hizmetleri 600 bin, 3. Mecra Reklam ve Turizm AŞ 1 milyon 600 bin, ASL İnşaat 1 milyon, Öz Koçaklar İnşaat 200 bin, Haluk Ahmet Aksüs 200 bin ve Özel Arnavutköy Hastanesi 300 bin lira diye sıralandığını. Yazdığım gibi gazeteci milleti 17 Aralık operasyonu patlayınca bu haberleri yaptı. Bunlar doğru mu? Keşke gizlilik kararı olmasaydı. Keşke Recep Tayyip ve Bilal Erdoğan kamuoyu karşısına çıkıp tüm gerçekleri bir bir anlatsalardı. Gerçi 17 Aralık operasyonunu darbe girişimi olarak değerlendirdiler. Öyle mi? Gerçeklik payı yok değil ama tarih göstermiştir ki iktidar ortakları kavga etmeden pislikler ortaya serilmez. Soruşturmayla ilgili yazamayacağımıza göre diğer konulara bakalım. TÜRGEV'in 2012 bütçesine göre gelirleri 156 milyon liraydı. Giderler ise sadece 16 milyon lira. Niye gider olsun ki? İşte TBMM gündemine getirilen Konya örneği. yapım ödeneği Vilayetler Hizmet Birliği tarafından karşılanan 19 Ağustos 2011 tarihinde yapımına başlanan 04.07.2012 tarihinde yapımı biten ihale bedeli 1 milyar 877 milyon TL olan bina inşaatın bitim tarihinden bir yıl kadar sonra Konya İl Genel Meclisi'nin 6.06.2013 tarih ve 281 sayılı kararıyla 29 yıllığına ve bedelsiz olarak TÜRGEV'e kiralandı. Güzel. Fakat 200 kişilik yurt binası olarak TÜRGEV tarafından üniversite öğrencilerine yönelik kullanılacak bu bina TÜRGEV'e 29 yıllığına bedelsiz olarak verilirken Konya Selçuklu ilçesinde civar mahallelerde bulunan 378 öğrenci kapasiteli yurt aylık 58.108 lira 36 kuruş üzerinden 740 öğrenci kapasiteli bir diğer yurt ise aylık 104.041 lira 66 kuruş bedel üzerinden kiralandı. Evet, tüm bunlar TBMM'ye taşındı. Bu yazılanların ne kadarı dava dosyasına girdi bilmiyoruz. Dava dosyasında olanları ise yazamıyoruz. Mahkeme sonucunu bekleyeceğiz. Benim için mesele sadece konunun parasal boyutu değil. TÜRGEV 17 Aralık operasyonu ve internete sızdırılan telefon tapeleriyle gündeme gelince herkes haklı olarak konunun parasal yönüyle ilgilendi. Ben ise TÜRGEV'in yapacağı üniversitenin adına takıldım. Erdoğan ve ailesi kuracakları üniversitelerine neden Arap tarihçisi İbni Haldun'un 1332-1406 adını vermek istiyor? Arap sevgisi nedeniyle mi? Araplar İbni Haldun'u pek sevmez ve zaten çok geç keşfettiler. Bunun mimarı ise İstanbul Darül Muallimin yani öğretmen okulu müdürü Sa'd-ı el-Husri Bey'di. Suriyeli Arap'tı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Sa'd-ı Bey İstanbul'dan ayrıldı. Gerekçesini Edebiyat Fakültesi müdürü M. Emin Erişirgil'e söyledi. Şam'a gidiyorum. Suriye artık sizden ayrılacak. Buradaki Arap gençleri memleketinize dönün diye teşvik ederken benim kalmam doğru olmaz. Biz Arap münevverleri ülkemize dönmezsek Suriye devleti çok zayıf olur. Erdoğan'ın Suriye'ye giden Sa'd-ı Bey'den etkilendiğini düşünemeyiz herhalde. Peki İbni Haldun adını Erdoğan'ın kafasına kim soktu? Son dönemde gerek Abdullah Gül gerekse Bülent Arınç ya da Fethullah Gülen'le yaşadıkları olabilir mi? İbni Haldun Mukaddime eserinde devlet-kul ilişkisini şöyle yazdı. Hükümdarlar zamanla kendini iktidara getiren gücün, ailesi veya aşireti yerine kendi iradesine bağlı kullara güvenmeye başlar. O artık devletinin büyüdük dayanışma duygusu yerine kullarının kendine bağlılığı ile ilgilidir. Ve sadece menfaat ve para için hükümdara boyun eğen kul kitlesiyle despotik bir güç oluşturur. Tehlikeli saydıklarını yok eder. Erdoğan İbni Haldun tam da beni anlatıyor diye mi adını üniversitesine verdi? Yok canım. Ne peki? Erdoğan çöküşünü mü gördü? İbni Haldun'u ilk keşfedenler 18. yüzyılda Osmanlı ulema sınıfı oldu. Osmanlı çöküşe geçmişti ve kurtuluş reçetesi aranıyordu. İbni Haldun'a sarıldı. Arapça mukaddimeyi Türkçe'ye 1730 yılında Pirizade Mehmet Sahip Efendi çevirdi. Naima'dan Ahmet Cevdet Paşa'ya kadar ulema sınıfı İbni Haldun'un yazdıklarında kurtuluş fikri aradı. Bulamadılar. Çünkü İbni Haldun çürümüş iktidarlar için hiçbir kurtuluş çaresi düşünmüyordu. Mukadderat kaçınılmazdı. Miadı dolan iktidarı Allah bile kurtaramazdı. Üstelik Allah'ın bunu takdir bile edebileceğini yazdı. Çünkü bu çürümüş iktidarın temelinde kanunsuzluk, keyfi idare vardı ve bu ister istemez iktidarın sonunu getirecekti. Osmanlı münevveri çöküşün durdurulmasının imkansız olduğunu İbni Haldun'dan öğrendi ve rahatladı. Bizim topraklarda çöküşe hep ölçüsüz övgü vardır. İbni Haldun'u çok övdüler. Aynı duygu Erdoğan'da da mı var? Erdoğan İbni Haldun'u okuduğunu sanmıyorum. Adını bile bildiğinden şüpheliyim. Bakın İbni Haldun ne diyor? Siyasetin temelinde adalet olmalıdır. Adaletli devlet düzeninin en büyük düşmanı zulümdür. Çeşitli haksızlıklarda yanılmaz vergiler, angaryalar ve el koymalar devlet düzeninin yozlaşmasına yol açar. İbni Haldun'un söylediklerinin tersini yapan Erdoğan neden üniversitesine bu ismi veriyor? Sorunun yanıtını bulmakta zorlanıyorum. Anlamaya değil anlatılmaya, eleştirilmeye değil yüceltilmeye ihtiyaç duyanların İbni Haldun'u kavrayabileceğini düşünemeyiz. Osmanlı'ya göre kutsal olan nizamdı, yani düzendi. Her değişim kötüye, bozulmaya sebep olurdu. Değiştirmek isteyen fesattı, ihtilalciydi. Bu nedenle ilerlemeci her hareket ezilmeliydi. Osmanlı bu sebeple ne coğrafi keşiflerin önemini kavrayabildi, ne de Avrupa'da kapitalist ekonominin gelişmesinde başrolü oynayan para devriminin siyasal ve toplumsal etkilerini hesaplayabildi. İnsandan daha önemli hale gelen paranın yakın zamanda Osmanlı topraklarında nasıl bir yoksullaşmaya ve dolayısıyla çatışmaya sebep olacağını öngöremedi. Bu Osmanlı kafası Erdoğan'ın kafası değil mi? İbni Haldun'un Tunus'taki heykelinde elinde kitap var. Yazılmamış kitabı toplatan, kitabı terör aracı gören Erdoğan'ın üniversite açması yetmiyormuş gibi bir de ismini İbni Haldun koymasının yanıtını bulmak zor iş. Sona geldik, bulacağız. Önce Osmanlılar ve çok sonra Araplar milliyetçilik rüzgarıyla İbni Haldun'u keşfetti. Fakat yine de İbni Haldun Arapların önem verdiği bir düşünür olmadı. Niye acaba? Sorunun yanıtı Batı övgüsünde gizli. Batı'da İbni Haldun'un adı İsrail'in kuruluşundan 10 yıl sonra 1958'de İbrani Üniversitesi'nden Franz Rosenthal'ın mukaddimeyi İngilizce'ye çevirmesiyle duyuldu. İsrail Devleti'nin kuruluşundan sonra bu çevirinin yapılmasının sebebi Yahudilerin o topraklarda bir meşruiyet ihtiyacından kaynaklanıyordu. Kaynak İbni Haldun'du. Kur'an-ı Kerim'in aksine İbni Haldun mukaddimede Yahudileri asil bir kavim ve yeryüzünün en parlak ailelerinden biri sayıyor. Kenan'dan, yani vaat edilmiş topraklardan bahsediyordu. İbni Haldun'a göre Yahudiler 1400 yıl Suriye'yi ellerinde tutmuşlar, yönetmişlerdi. Batı İbni Haldun'u böyle keşfetti ve moda yaptı. Bugün deniyor ki İbni Haldun tarih yazıcılığına toplumsal boyut getirdi. Böylece tarihi ilk kez sosyolojik yöntemlerle inceleyerek modern tarihin kurucusu oldu. Ve yine siyasal bilimlerin ve sosyolojinin kurucusu olarak bilindi. Az gelişmişlik olgusunun tarihsel kaynaklarını açıklayan ilk düşünürdü. Kimi Batılılara göre erken gelmiş Marx idi. Bu tespitler tartışmalara açık, zaten tartışılıyor. Ama tartışılmayacak bir konu var. Yahudileri öven İbni Haldun mukaddimede Türkler için esir olmaktan utanmazlar diyordu. Ona göre Türk zindancıydı. Kafesinde bir halife, iki Türk zindancı arasında, tekrarlıyor bir papağan misali, emirleri ve zindancı lisanında. Haydi Osmanlı ulema sınıfının Türkler diye bir derdi yoktu. İbni Haldun'un çömezi Naima'ya göre Türkler etrakı bir idrak, yani cahildi. Türkiye bedliva, yani çirkin suratlıydı. Erdoğan'a ne oluyordu? Böyle soru olur mu? AKP'ye göre Türk yok. Sahi unutuyordum. Erdoğan üniversitesine niye İbni Haldun adını verdi? Ben hala bu sorunun yanıtını arıyorum. İbni Haldun adını üniversiteye vermek kimin fikriydi? Erdoğan'ın İbni Haldun'u kavrayabilecek bir entelektüel birikimi olmadığını biliyoruz. Bilal Erdoğan olabilir mi? Öyle ya, Kartal İmam Hatip Lisesi'ni bitirdikten sonra türban sorunu olmamasına rağmen ABD'ye gitti. 2003'te Boston'daki Harvard Üniversitesi'nde kamu yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. Birikimi var. Ancak babasıyla yaptığı telefon konuşmalarındaki anlama kabiliyeti ister istemez acaba sorusunu sorduruyor. Sosyal medyada ne yazık ki en çok alay edilen karakter oldu. Yine tapelerden öğrendiğimize göre ağabeyi Burak Erdoğan kadar olmasa da Bilal Erdoğan da sert, kızgın biri. Sadece Türgevi düzenlemiyor, cerrahi dergahıyla ilgilendiği söyleniyor. Adı dayaklı bir kavgaya bile karıştı. Cerrahi, Halvetiye tarikatının günümüze ulaşan kollarından biri. İnziva, yalnızlık manalarına gelen halvet, tasavvufta ne bir meleğin ne de herhangi bir kimsenin bulunmadığı bir halde ve yerde Allah ile manen konuşmak, ruhen sohbet etmek anlamında kullanılıyor. Halveti çok seven ve bir çınar ağacının kovuğunda defalarca halvet çıkardığı için Halveti lakaplı İranlı Siracettin Ömer Efendi tarikatı kurdu. Üst üste 40 kez erbain çıkararak sırra vakıf oldu. Biz geçmişi değil bugün anlatacağız. Olayın kahramanlarından biri Veysel Dalsal'dı. Tekke müziğinin günümüzdeki önemli temsilcilerinden. Meşk Geleneksel Sanatları Yaşatma ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı. Meşk adının seçilmesinin sebebi şu, musiki dünyasının hat sanatından ödünç aldığı bu terim, cerrahi dergahında pazartesi akşamları düzenlenen müzik ve semanın birlikteliğini ifade ediyor. Müziğe büyük önem veren genç cerrahiler, tekkede aldıkları sema ve müzik eğitimiyle pazartesi akşamları meşk etme fırsatını buluyordu. Zamanla gençler ile gelenekçiler arasında tartışmalar yaşandı. İşte bu Meşk Derneği'ni cerrahilerin içinden çıkan bir grup kurdu. Yani dergah ikiye bölündü, iş kavgaya kadar vardı. Tarih 20 Eylül 2013, saat 3. Veysel Dalsal'dı Fatih'teki yeni derneklerinde arkadaşlarıyla otururken zil çaldı. Gelenler Veysel Bey'i aradıklarını söyledi. Kapıyı açan kişi Dalsal diye gelenleri içeri alıp almamayı sorarken yanıt beklemeden içeri giren iki kişi Dalsal'ın üzerine yürüdü ve ellerindeki demirle dövmeye başladı. O sırada dernekte bulunan 7 kişi Dalsal'ı döven kişilere doğru yanaştığında saldırganlardan diğeri elindeki silahı çekti ve kurşunu namluya sürdü. Dernekteki arkadaşları yeter ölecek diye bağırmaya başlayınca iki saldırgan koşarak olay yerinden uzaklaştı. Dalsal'dı hemen hastaneye kaldırılırken kafasında 4 ayrı yere dikiş atıldı. Ne olmuştu? Bilinen cerrahiye tarikatında görüş ayrılığına sahip taraflardan biri Veysel Dalsal'dıydı. Kuşkusuz güçlü isimlerdi çünkü saldırganlar hala bulunamadı. Bu duruma efendi diye hitap edilen Ömer Tuğrul İnançer, yani dergahın hoca efendisi ne diyordu? İnançer Bursalı, 1946 doğumlu, asıl mesleği avukatlık. Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Musikisi Topluluğu Müdürlüğü yaptı. Bu müzik topluluğunun misafir bir sanatçısı var, Fatih Çıtlak. Bu ismi anımsadınız mı? Hani okuduğu şiirle ATV'de Başbakan Erdoğan'ı ağlatmıştı. Zaten akrabalar Bilal Erdoğan'ın eşi Reyyan'ın dayısı, Çıtlak ailesi Fatih semtinden. Cerrahiye dergahı Athena Müzik Grubu'nun solisti Gökhan'dan, Ahmet Özhan, Masar Alanson, Hasan Kaçan, Kadir Çöpdemir'e kadar medya ünlülerinin gittiği tarikat olarak bilinse de mensuplarının çoğunluğu Fatih'te yaşayan sade vatandaşlar. Çıtlak ailesi bunlardan biriydi. 1967 doğumlu Fatih Çıtlak, Fatih İmam Hatip ve Marmara Üniversitesi Türkoloji bölümü mezunu, TRT ve ATV'de programlar yapıyor. Erdoğan'ın Bu Şarkı Burada Bitmez şiir albümünü de yaptı. Pendik Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi'nde sohbet konuşmaları düzenliyor. TRT'de de bir program var, adı Haç Yolu. Belgeselde iki kişinin gözünden haç yolculuğu gösteriliyor. Bu yolculuk sırasında haccın nasıl gerçekleştirildiği anlatılıyor, Mekke tanıtılıyor. Belgeseli TRT Din ve Ahlak Programları Müdürlüğü gerçekleştiriyor. Programda yıllardır hacca gitmek isteyen ve TRT'nin adaylar arasında çektiği kurayla bu hayalini gerçekleştirme fırsatını yakalayan iki kişi yolculuğa çıkıyor. Bu iki kişiden bahsedelim size. Biri Fatma Tatlı, tekerlekli sandalyeye mahkum ve yıllardır hacca gitmek isteyen bir vatandaş. Allah razı olsun, TRT kendisini hacı yaptı. Bizim konumuz ikinci kişi, onun adı Fatih Çıtlak. Fatih Çıtlak'ın hikayesi ilginç. Bu arada ilginç kelimesi bize ait değil. Cemaatin Zaman gazetesi ilginç tabirini kullanıyor. Neden mi? Anlatalım. Programda hacca gitmek isteyenlerden şanslı isimler çekilen kurayla bu isteğini gerçekleştiriyor. Fatih Çıtlak kuraya katılmamıştı. Çıtlak Zaman gazetesine kuraya katılmadığı halde kendisinin bu yıl hacca gideceğinin içine doğduğunu 24 Kasım tarihinde bakın nasıl anlatıyor. Fatih Çıtlak kuraya katılmadığı halde içinde ben bu yıl hacca gideceğim düşüncesini taşımaktaymış. Hatta pasaportunu eve de görebileceği bir yere bırakmış. Haç daveti bekleyen Çıtlak'ın arzusu TRT'nin belgesel teklifiyle gerçek olmuş. Zaman.com.tr Allah'ın işi diyelim, kader diyelim ama biz yine de kulun payını da hatırlatalım. Neden mi? Fatih Çıtlak 29 Mart 2014 yerel seçimlerinde AKP sıralarından meclis üyesi seçildi. Başakşehir Belediyesi'nde belediye başkan vekilliği görevini üstlendi. TRT'de Ramazan ayında Gece Kahvesi isimli programı sundu. Gülen cemaatine yakın Moral FM'de dini içerikli program hazırladı. Hala bir şans göremiyorsanız bitmedi. Evet, Fatih Çıtlak Başbakan Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın eşi Reyyan Uzuner'in öz dayısı. Ne diyelim? TRT Türkiye'de hacca götüreceği bir ihtiyaç sahibi ararken bir anda başbakanın ailesinden bir isim kuraya katılmadığı halde seçiliveriyor. Allah uçamayan kuşa alçacık dal verir deyip cerrahi dergahına dönelim. Dergahtaki kavgada kim kimin tarafındaydı? Tarafın bavulcusu Mehmet Baransu Meşk Derneği'nde kavga çıkınca şunları yazdı. Tekkeden ayrılanlardan hoşlanmayanlar yeni lideri öldü diye bıraktılar. Cerrahi tekkesi olayı siyasi bir olay. Tekkeyi de dizayn etmek isteyen siyaset nelere sebep oluyor? Tekkedeki isimlerden biri Bilal Erdoğan'ın eşinin akrabası. Tekkenin bir bölümü iktidarı eleştirip ikiye ayrıldı. Olay Tekke'den ayrılanların kurduğu Musiki Derneği'nde gerçekleşti. Bu yer ayrılanların yeni tekkesi. Bilal Erdoğan neden sakal bıraktı? Tüm kavga bunun arkasında. Bilal Erdoğan eşinin dayısı için mi bu mücadeleye girdi yoksa kendisi için mi? Bakalım sakalının altından hangi gerçek çıkacak? 34. Ayrımın sonu. Sayfa 321.